Ayrım 28.
Kızın yumuşak, terden sırılsıklam elini yakalamış, anlaşılmaz bir şeyler mırıldanmıştım. Elizabetta Mokova ile dostluğumuz böyle başladı. Zavallı bir kız olduğunu ilk bakışta anladım. Gözleri çok şey söylüyordu insana. İtiraf edeyim, pek iyi bir etki bırakmadı üstümde. Hele o sıcak, nemli eli. Elleri bu kadar terleyen birine hiç rastlamadıydım. Ya gözleri? Aslında güzeldi bu kahverengi gözler ama hiç de hoşuma gitmemişti. Dostum Vasya, bu defter Semipalatinsk'te eline geçince olayları gözünün önünde rahatlıkla canlandırabilmen için fazla tavsilata giriyorum. Elizabetta Mokovo ile olan aşkımız sona erince bu defteri sana yollamayı aklıma kodum. Yazdıklarımı okurken bol bol eğleneceksin sanırım. Her şeyi tarih sırasıyla anlatacağım. Evet, öyle tanıştık onunla. Üçümüz birlikte sinemaya girip fazla duygulu, uydurma bir film seyrettik. Boyanişkin konuşmuyordu. Söylediğine göre akıl dişi ağrıyormuş. Konuşmak bana düşmüştü. Can sıkıcı sözler ediyorduk. Nahiyelerimizin birbirine yakın olduğu anlaşıldı. Bozkır manzarasının güzelliklerinden konuştuk. Sonra söz bitti. Ben isteyerek susmuştum ama kız konuşmanın bu kadar çabuk bitmesinden pek memnun olmamışa benziyordu. Tıpta okuduğunu, dördüncü sömestirde olduğunu, babasının tüccar olduğunu, koyu çaya bayıldığını, Asmalov tütününü tercih ettiğini anlattı. Görüyorsun ki kahverengi gözlü genç bir kızı iyi tanıyabilmek için pek yetersiz bu konuştuklarımız. Ayrılırken tramvay durağına kadar götürdük, kendisini ziyaret etmemi istedi. Adresini bir kenara yazdım. 28 Nisan'da ziyaretine gideceğim sanıyorum. 29 Nisan. Bugün ona gittim. Çayla helva ikram etti. Aslına bakarsan ilgi çekici bir kız. İyi konuşuyor. Oldukça zeki. Yalnız şair Arzi Başef'in etkisinde fazla kalmış. Dipnot. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki akımın ünlü yazarı bir sürü sulu şehvet romanı yazmıştır. Daha uzaktan süzüyor insan bunu. Akşam geç vakit eve döndüm. Cigaramı sardım. Kızla hiç ilgisi olmayan şeyler düşündüm. Para meselesi gibi. Elbisem çok eskimiş. Elimde para da yok. Durumum pek parlak değil senin anlayacağın. 1 Mayıs. Buraya yazmaya değer bir şey oldu bugün. Skolniki'de kendi halimizde dolaşırken tatsız bir olaya karıştık. İşçiler toplanmış 1 Mayıs bayramını kutluyorlardı. Polis 20 kişilik bir kazak kıtasıyla işçileri dağıtmak istedi. Sarhoşun biri sopayla bir kazağın atına vurdu. O da kamçısını indirdi adama. Nagayka derler kamçıya bizde. Niye bilmem. Kendi adı fena değil ki. Ben aralarına girdim. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İyi niyetle hareket etmiştim. Kazağa eşek dedim. Buna benzer başka şeyler de söyledim. Kazak bana da vurmak için kamçısını kaldırdı. Kaminskayalı bir kazak olduğumu, istesem onu öldüresiye döveceğimi söyledim. Kazak iyi huylu bir delikanlıya benziyordu. Görevi henüz huyunu bozmamıştı. Üst Koperskaya kasabasındanmış, iyi boks yaparmış, anlattı bana. Dostça ayrıldık. Bana vurmaya kalksaydı kavga çıkacak, benim için hiç de iyi olmayacaktı. İşe karışmamı şöyle açıklayabilirim. Elizabetta'nın yanında bir kahramanlık göstermek arzusuna kapılmıştım. Horoz gibi kabarmıştım. Ense damarlarımın şiştiğini duydum. Oraya kadar geldi iş. 3 Mayıs. Canım fena halde içki istiyor ama meteliğim yok. Panteleimon'un arkası lime lime oldu. Fazla olgun don kabuğunu gibi patladı. Dikiş tutacağından ümidim yok hiç. Kabuğunu da diksen aynı hesaba gelir. Volodka Streşnev uğradı bugün. Yarın derse gireceğim. 7 Mayıs. Babamdan para geldi. Mektupta söylenmiş durmuş. Yine de utanmıyorum hiç. Oğlunun moralinin sıfıra indiğini bilse ihtiyar. Bir elbise aldım. Kravatım arabacıların bile dikkatini çekiyor. Tverskaya'da bir berbere girip tıraş oldum. Berberden çıkarken kendimi gayet dinç ve yakışıklı hissediyordum. Köşedeki polis yüzüme bakıp sırıttı. Ne adam? Şimdiki görünüşümde onu çeken bir şey mi vardı acaba? Ya bundan 3 ay önce? Neyse, eski defterleri karıştırmayalım. Tramvay penceresinde Elizabetta'yı gördüm birden. Eldivenini salladı, gülümsedi. O anda beni görmeliydin. 8 Mayıs. Yaşa bakmaz aşk. Dipnot. Çaykovski'nin Yevgeni Onyegin operasından Tatyana'nın kocası Grenin'in aryası. Tatyana'nın kocasını yalak gibi ağzıyla hala görür gibiyim. Galeriden aşağı eğilip ağzının ortasına tükürmemek için zor tuttum kendimi. Bu cümleyi aşk kelimesini duydun mu sinirden esnemeye başlıyorum. Mesele şu, bu yaşta aşık oldum. Bu satırları yazarken tüylerim diken diken oluyor. Elizabetta'ya gittim. Gelecekten söz etmeye başladım. Çok ateşli konuştuğumu biliyordum. Anlamazlıktan geliyor, sözü değiştirmeye bakıyordu. Acele etmiştim belki de. Hay Allah, elbisedeydi bütün suç. Aynaya bakıp, kendine güvenebilirsin. Her şeyi açık açık söyle daha iyi demiştim kendime. Şimdi söylemezsem, 2 ay sonra iş işten geçmiş, pantolonumun arkası yeniden aşınmış olacaktı. Bu halde de olmazdı o iş tabii. Bu satırları yazarken kendime olan hayranlığımı saklayamıyorum. Çağımızın en mükemmel insanlarının en temiz duygularını nasıl da birleştirmişim kendimde. Tatlı bir ihtiras ve aklımın sesi. Bütün meziyetleri karıştırıp çorba etmişim. Diğer iyi taraflarımı bir kenara bıraksak bile. Giriş sözlerim yarıda kaldı. Ev sahibi kadın Elizabetta'yı yandaki odaya çağırmış, borç para istiyordu biraz duyduğuma göre. Elizabetta parası olduğu halde kadına vermedi. Parası olduğunu çok iyi biliyor, kadına hayır derken yüzünü görür gibi oluyordum. Aşktan bahsetme isteğim kayboldu birden. 13 Mayıs. Sır sıklam aşığım, su götürmez bu. Her şey bunu gösteriyor. Yarın konuşacağım onunla. Onun gözünde ne rol oynadığımı keşfedemedim henüz. 14 Mayıs. Beklenmeyen bir şey oldu. Yağmur yağıyordu. Ilık, tatlı bir yağmurdu. Moşovoya boyunca yürüyorduk. Rüzgar kaldırım taşlarını süpürüyordu. Ben konuşuyordum. O ise başını önüne eğmiş, sanki aklı başka yerdeymiş gibi yürüyordu yanımda. Yağmur damlaları şapkasından yanaklarına dökülüyordu. Çok güzeldi bugün. Konuşmamızı aynen yazıyorum. Elizabetta Sergeyevna, neler hissettiğimi anlattım size. Söz sırası sizde artık. Hislerinizin doğruluğundan şüphe ediyorum. Omuzlarımı silktim. Yemin edebileceğimi söyledim. Turgeniyev'in kahramanları gibi konuşuyorsunuz. Daha sade konuşamaz mısınız? Dedi. Sizi seviyorum. Daha sade nasıl söylenebilir bu? Peki sonra? Konuşma sırası sizde şimdi. Benim de size aşkımı anlatmamı mı bekliyorsunuz? Bir cevap bekliyorum. Bakın Timofey Ivanoviç, ne söyleyeyim size? Hoşuma gidiyorsunuz biraz. Çok uzun boylusunuz. Daha da uzarım diye söz verdim. Birbirimizi çok az tanıyoruz. Zamanla daha iyi tanırız. Acıyla ıslak yanaklarını sildi. Peki, deneyelim bir kere, dedi. Bakalım zaman ne gösterecek. Yalnız eski dostumdan ayrılmak için zaman bırakın bana biraz. Kim o? Diye sordum merakla. Tanımazsınız, bir doktor, zührevi hastalıklar mütehassısı. Ne zaman serbest kalacaksınız? Cuma günü umarım. Beraber mi yaşayacağız, yani aynı evde mi oturacağız? Daha rahat olur böylesi herhalde. Benim evime taşınırsınız. Niye? Çok güzel bir odam var, temizdir. Hem ev sahibim de sempatik bir kadındır. İtiraz etmedim. Tverskaya'da köşede ayrıldık. Öpüştüğümüzü gören bir kadının hayretten ağzı açık kaldı. Bakalım gelecek bana neler gösterecek. 22 Mayıs. İlk haftaların tadını çıkarıyorum. Liza bugün çamaşırlarımı değiştirmemi söyleyince balayının tadı kaçtı. Gerçekten çok kötü çamaşırlarım, yırtık pırtık olmuşlar. Ama para, bütün masrafları kıstım, yine de para suyunu çekiyor. İş aramak zorundayım galiba. 24 Mayıs. Yeni çamaşır almaya karar verdim bugün ama hiç hesapta olmayan bir iş çıkardı Liza. Öğle yemeğini bir restoranda yemek istiyordu muhakkak. Bunun için de yeni ipek çoraplar alması gerekiyordu. Yemek yedik, çorapları da aldık. Bizim çamaşırlar suya düştü tabii. 27 Mayıs. Bütün gücümü eritiyor. Bitkin bir haldeyim. Ay çiçeği sapına döndüm. Kadın değil, ateş saçan volkan mübarek. 2 Haziran. Saat 9'da uyandık bu sabah. Ayak parmaklarımı oynatma alışkanlığım bak nelere sebep oldu. Yorganı kaldırıp uzun uzun ayaklarımı inceledi. Sonra da insan ayağı değil, at ayağı bu. Yok, daha da çirkin. Ya parmaklarının üstündeki şu kıllar, öf dedi. İğrenmiş gibi omuzlarını kaldırdı. Yorganı başına çekip duvara döndü. Şaşkınlıktan sustum. Ayaklarımı vücuduma doğru çekip "Liza," dedim. "Rahat bırakın beni." "Liza, gülünç bir şey bu yaptığın. Ayağımın şeklini değiştiremem ya. Ismarlama yapılmamış ki bu. Kıllara gelince söz anlamaz onlar. Her yerinde çıkar insanın. Bir tıp öğrencisi olarak bunları bilmen gerekir." Dönüp yüzüme baktı. Kahverengi gözlerindeki bakışları hiç de beğenmedim. "Hemen gidip pudra alırsanız çok iyi edersiniz. Leş gibi kokuyor ayaklarınız." Bu söz üzerine ben de kendi ellerinin her zaman terlediğini söyledim. Cevap vermedi. Ama içime bir gölge düştü o anda. Asıl mesele ayaklarım ya da kıllarım değildi. 4 Haziran. Moskova nehrinde sandal gezintisi yaptık bugün. Vatanımız Don'u andık. Elizabeth'ta çekilmez oluyor bazen. Durmadan benimle alay ediyor. Çoğu zaman kaba bir şekilde. Benim de ona aynı şekilde karşılık vermem ayrılmamıza sebep olacak. Bunu da ben istemiyorum. Davranışlarına aldırmadan gün geçtikçe daha çok seviyorum onu. Çok şımartılmış, karakterini kökünden değiştirmeye gücüm yetmeyecek diye korkuyorum. Tatlı çılgın kız. Hem de ancak işitmekle bildiğim şeyler geçmiş başından. Dönüşte beni zorla bir eczaneye soktu. Merhemle pudra aldı bana. Terleyen ayaklar için. Gayet kibar bir şekilde eğildim, teşekkür ettim. Komik ama böyle işte. 7 Haziran. Bilgisi çok kıt ama sıra öbür işe gelince herkese ders verebilir o konuda. Her akşam yatmadan önce ılık suyla ayaklarımı yıkıyorum. Kolonya sürüp üstüne de bir şeyler ekiyorum. 16 Haziran. Günden güne daha çekilmez oluyor. Dün bir sinir krizi geçirdi. Böyle bir kadını idare etmek çok zor. 18 Haziran. Ortak hiçbir yanımız yok onunla. Birbirimizi hiç anlamıyoruz. Bizi birleştiren tek şey yatak. Çok zevksiz bir hayat bu. Bu sabah fırına gidiyordu. Cebimden para alırken bu defteri buldu. Nedir bu? Kaynar sular döküldü başımdan aşağı sanki. Ya içini açarsa? Cevap verdim. Sesimin sakinliğine kendim de şaşırdım. Matematik hesapları için bir not defteri. Üstünde durmadı. Cebime koyup gitti. Daha dikkatli olmalıyım. Kötü gerçekler yabancı birisi okumadığı müddetçe iyidir. Dostum Vasya'ya iyi eğlence olacak bu yazdıklarım. 21 Haziran. Elizabeth'e şaşıyorum doğrusu. 21 yaşında. Bu yaşta nasıl bu kadar ahlakı bozulmuş olabilir insanın? Ailesi nasıldı? Nasıl yetiştirildi? Kim terbiye etti onu acaba? Bunları çok merak ediyorum. Şahane bir güzelliği var. Vücudunun güzelliğiyle övünüyor kendi de. Kendinden başka şey yok sanki dünyada. Ciddi konuşmayı denedim bir iki kere. Sofu birini Tanrı'nın olmadığına inandırmak onu yola getirmekten daha kolaydır. Hayatımız çekilmez oluyor bayağı. Yine de ondan ayrılmaktan çekiniyorum. Her şeye rağmen ondan çok hoşlandığımı söylemek zorundayım. Benliğimin bir parçası oldu artık. 24 Haziran. Meselenin çözümü kolay oldu. Açık açık konuştuk bugün. Onu yeterince tatmin etmediğimi söyledi. Kesin olarak ayrılmadık henüz. Herhalde önümüzdeki günlerde ayrılırız. 26 Haziran. Aygır gibi bir adam gerekmiş ona. Aygır gibi. 28 Haziran. Ondan ayrılmak bana zor geliyor. Sarmaşık gibi dolandı belime bir kere. Bugün Vorobyofi dağlarına gittik. Otel odasında pencerenin önüne oturdu. Saçlarına güneş vurmuştu. Altın gibi parlıyordu saçları. Al sana bir tutam şiir. 4 Temmuz. İşimi bıraktım. Elizabeth de beni bıraktı. Streşnef'le bira içtik bugün. Dün de vodka içmiştik. Elizabeth ile efendice ayrıldık. Hiç bağırıp çağırmadan. Dimitrovka'da genç bir adamla gördüm bugün onu. Selamımı çekine çekine aldı. Yazımı burada kesmem gerekirdi. Konu tükendi. 30 Temmuz. Hiç ummadığım bir zamanda yeniden kalemi elime almak zorunda kaldım. Savaş. Her melon şapka, her uyuz el vatan sevgisiyle yanıp tutuşuyor. Bütün arkadaşlarım ateş püskürüyor, ben seviniyorum. Kaybolan cenneti arzuluyorum ben. Dün gece Elizabeth'i düşümde gördüm. İçimi bir garip yaktı bu düş. Düşüncelerimi dağıtmam gerekiyor. 1 Ağustos. Bıktım bu gürültü patırtıdan. Eski hasretim yeniden canlandı. Yiyip bitiriyor beni. 3 Ağustos. Bir kaçamak. Cepheye gidiyorum. Aptallık mı bu? Çok büyük bir aptallık. Ayıp mı? Başka ne yapabilirim ki? Yeni yeni duyguların özlemini duyuyorum. 2 yıl önce bilmezdim böyle şey. Yaşlanıyor muyum acaba? 7 Ağustos. Bunları trende yazıyorum. Voronez'den geçtik az önce. Yarın Kamenskaya'da ineceğim. Tanrı, çar ve vatan için savaşmaya karar verdim. 12 Ağustos. Şerefime esaslı bir ayrılık töreni yapıldı. Ataman boğazını ıslattıktan sonra heyecanlı bir nutuk çekti. Sonradan kulağına eğildim. Sersemin birisiniz siz, Andrei Karpovich. Çok şaşırdı. Rengi yeşilden sarıya döndü. Bir de okumuş bir insan olacaksınız diye söylendi dişlerinin arasından. 1905'te kırbaçladıklarımızdan biri misiniz siz de? Ne yazık, hayır diye cevap verdim. Sonra da sosyal demokratlara katılmasını salık verdim. Babam ağlıyordu. Sarılıp öpmek istedi. Burnundan sümüğü akıyordu. Zavallı sevgili babacığım. Benim yerimde olsaydın, şakadan benimle gelmesini teklif ettim, ödü patladı. Burayı nasıl bırakırım yüzüstü? Ne sanıyorsun sen? Trene biniyorum. 13 Ağustos. Yer yer biçilmemiş ekin tarlaları. Tepelerin üstünde semiz dağ sıçanları. Kuruçkov'un şişlediği Almanlara benziyor. Sessiz, sakin yaşıyordum. Sağlığım yerindeydi. Matematik çalışıyordum. Benden de koyu bir vatansever olabileceğini aklıma getirmiyordum hiç. Alayda kazaklarla anlaşırdım nasıl olsa. 22 Ağustos. Bir istasyonda ilk defa esirleri gördüm. İri yarı Avusturyalı bir yüzbaşı göz hapsinde istasyona doğru yürüyordu. İstasyonun önünde gezinen iki genç kız dönüp gülümsediler. O da yanlarından geçerken kibarca selamladı kızları. Eliyle de öpücük yolladı. Esirken bile tıraşlı ve şıktı. Deri çizmeleri pırıl pırıl parlıyordu. Arkasından baktım. Yakışıklı genç bir delikanlı, sevimli bir yüz. Böyle bir düşmanla karşı karşıya geldin mi, kılıcı saplamak hiç de kolay olmaz. 24 Ağustos. Kaçanlar, kaçanlar, kaçanlar. Kaçaklarla, askerlerle dolu trenler yolları tıkamış. İlk sıhhiye treninin geldiğini gördüm. İstasyonda kafası sarılı genç bir asker vagonların birinden aşağı atladı. Konuşmaya başladık. Şarapnel parçasıyla yaralanmış. Yarası gözündenmiş. Çürüye çıkarıldığından memnundu. Sevincinden gülüyordu. 27 Ağustos. Alayıma geldim. Alay kumandanı yaşlıca, sevimli bir adamcık. Donun aşağı bölgelerinden bir kazak. Kan kokusu var burada. Öbür gün cepheye gidileceği söyleniyor. 3. bölüğün 3. takımına ayrıldım. Konstantinovskaya kazaklarından kurulu bir takım. Önemsiz çocuklar hepsi de. Yalnız bir tanesi çok neşeli bir çocuk. İyi de şarkı söylüyor üstelik. 28 Ağustos. Cepheye gidiyoruz. Bugün özellikle gürültülü orası. Sanki fırtına gelecekmiş de uzaktan gök gürültüleri duyuluyormuş gibiydi. Hatta bir an yağmur mu gelecek diye havayı kokladım. Ama gökyüzü bulutsuz, pırıl pırıldı. Atımın ayağı incinmiş, topallıyor dünden beri. Her şey bana o kadar yeni ve yabancı geliyor ki yazmaya nereden başlayacağımı bilemiyorum. 30 Ağustos. Yazacak zamanım olmadı dün. Şimdi at üstünde yazıyorum. Çok sallanıyor. Kalemim eğri büğrü harfler karalıyor. 3 kişi atlara ot bulmaya gidiyoruz. Çocuklar otları bağlıyor. Ben de yüzü koyun yere yatmış dün olanları yazıyorum. Bahçavuş Tolokonikov dün 5 kişiyle birlikte keşfe yolladı beni. Öğrenci diye dalga geçiyor benimle. Hey öğrenci efendi, atının nalı düşmüş de haberin yok. Yarısı yanıp kül olmuş bir köyden geçtik. Atlar da bir zeterden sırılsıklandık. Kazakların kalın pantolonlarını yazında giymek zorunda olmaları çok kötü. Köyün dışında bir çukurda ilk ölüye rastladım. Bir Almandı. Yarı belinden aşağısı çukurun içindeydi. Arka üstü yatıyordu. Elinin biri gövdesinin altındaydı. Diğeriyle kütüklüğünü tutuyordu. Tüfeği yoktu görünürde. Feci bir manzara. Hatırladıkça her yanım buz gibi oluyor. Sanki çukurun kenarında oturuyormuş da dinlenmek için arkasına uzanıvermiş gibiydi. Kül rengi üniforma, başlık, astarı belli oluyordu. Bu ilk manzara o kadar etkiledi ki beni. Ölünün yüzünü hatırlamıyorum hiç. İri iri, sarı karıncalar görmüştüm sadece. Sarı alnının üstünde donuk gözlerinin çevresinde dolaşıyorlardı. Yanından geçerken kazaklar haç çıkardılar. Sağ yanındaki küçük kan lekesine takıldı gözlerim. Sağ yanından vurulmuştu. Önünden geçtim. Sol yanında daha büyük bir kan lekesi olduğunu gördüm. Ceketi de yırtılmıştı. Yanından geçerken iliklerime kadar ürperdiğimi hissettim. Böyle oluyor demek. Şakacı bir astsubay üstümüze çöken ağır havayı dağıtmaya çabaladı. Saçma sapan bir hikaye anlattı ama onun da dudakları titriyordu. Köyün 500 metre açığında yanlış bir fabrikaya rastladık. Tuğla duvarlar isten kararmıştı. Ana cadde yangın yerlerinin içinden geçtiği için yolumuzu değiştirdik. Yan yollardan birine saptık. Aynı anda da karşımızdan ateş ettiler. İlk kurşun neredeyse attan aşağı yuvarlıyordu beni. Semere yapışıp başımı eğdim. Yularlara asıldım. Dört nala ölü almanın yattığı çukurun yanından geçip köye döndük. Oradan adam akıllı uzaklaştıktan sonra ancak kendimizi toparlayabildik. Sonra tekrar geri döndük. Atlarımızdan indik. Atları iki arkadaşa bırakıp köyün kenarındaki o çukura gittik. Çukur boyunca iki büklüm ilerledik. Uzaktan ölü almanın bacaklarını gördüm. Ayaklarında da kısa sarı çizmeler vardı. Nefesimi tutup ölünün yanından geçtim. Uyuyan birini uyandırmaktan çekinir gibi. Cesedin altındaki yeşil, nemli otlar ezilmişti. Çukura gizlendik. Birkaç dakika sonra yanmış fabrikanın yıkıntıları arasından 9 Alman çıktı. Caddeye doğru yürüdüler arka arkaya. Üniformalarından tanıdım onları. Yüzbaşıları arkasına döndü. Sert bir sesle bir emir verdi. Takım bize doğru koşmaya başladı. Arkadaşlar yardıma çağırıyor, otları bağlayacağım, gidiyorum.